Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Ande Özdemir Gül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Hafta ortasındayız. Üçüncü işlem gününe geldik. Gelişmeleri, rakamlara bakacağız ve ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Ande, iyi sabahlar dilerim.
İyi sabahlar size de. Şimdi gelişmelere bakacağız. Borsaya bakacağız, başlayacağız ama şöyle bir küresel tarafta neler oluyor? Borsa tarafı nasıl fiyatlıyor? Onu biraz değerlendirelim. Hangi gelişmeler var? Bir yandan da tabii borsanın performansına da bakmış olalım. Hafta ortasına geldik. Üçüncü işlem gününe önemsediğiniz seviyeleri de sormak istiyorum. Ne dersiniz?
Evet, dün özellikle Yellen'ın ve tabii ki Powell'ın açıklamaları önemliydi. Her ne kadar konuşma metinleri öncesinde açıklama metinleri yayınlanmış olsa da asıl konu soru cevap kısmında ne söyleyecekleri, hangi vurguları ön plana çıkaracaklarıydı. Ve yine şahin bir Powell vardı karşımızda. Şöyle düşünebiliriz istersen anne. Powell ne dedi, piyasalar ne anladı? Amerika piyasaları sonrasında satıcılığı kapattı günü. Özellikle bu son yayılmacı varyanta, mutasyona uğrayan varyanta ilişkin çekinceleri dile getirdi. Ama piyasa şunu fiyatlıyordu son birkaç gündür. Varlık azaltımına devam edecek ama bu süreç içerisinde faiz arttırımı gerçekleştirmeyecek ve belli aralıklarla 8 aylık bir periyotta tahvil alımını azaltacak şeklinde bir iyimserlik içerisindeydi. Ve Powell dedi ki enflasyonist baskılar geçici olmaktan çıktı, kalıcı hale geliyor, onunla mücadele edeceğiz. Ve varlık azaltımı konusunda Aralık ayındaki toplantıda bu konuyu değerlendireceğiz. 15 milyar doları daha da arttırabiliriz şeklindeki açıklamalar. İşte bu noktada piyasa reaksiyonu bir anda terse döndü. Çünkü dolar endeksi görünmeyen bir el tarafından baskılanıyordu. Ama bu açıklamalar sonrasında yine dolar endeksi baskılıydı ama piyasalarda moral bozuldu. Yani piyasa şöyle okudu: Fed tahvil azaltımını hızlandıracak ve daha kısa bir sürede faiz adımını atmak için de harekete geçebilir. Çünkü artık geçici ifadesini kullanmayacak. Evet. Orada korkular vardı ama bizde pozitif yönde ayrışma olacak. Bizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı ve bu anlamda yeni izlenecek yol haritasını, stratejiyi ortaya koyarken özellikle üreticiyi, imalat tarafına ilişkin teşviklere dikkat çekti. Asgari ücret rakamında ve bir baba yiğitlik yapacağını söyledi ve tatminkar bir rakamın açıklanmasını beklentisi var piyasada. Faiz konusuna bir kez daha değindi. Faizler inecek ve faizlerin indiği noktada enflasyon da bu konuda kararlıyız, düşecek ifadelerini kullandı. Ve bununla birlikte tabii ki kur tarafına baktığımızda Powell'ın açıklamaları sonrasında özellikle doların güçlendiği bir dünya profili karşımıza çıkarken Türk lirası tarafına baktığımızda da kurda belli direnç noktaları aşıldı. Ama tüm bunlar olurken Borsa İstanbul günü haftanın ikinci işlem gününde 1809 puanın üzerinde o seviyelerde kapamayı başardı. Şimdi neredeyiz? %1.8 yukarıdayız. Borsa İstanbul neden gidiyor sorusuna da cevap verelim. Faizlerde aşağı yönlü hareketin devam edeceği mesajları geldiğinde ve bu eğilim devam ettiğinde faiz aşağı, borsa yukarı. Çünkü şu anda tüm diğer şeylerin içerisine baktığımızda, getirilere baktığımızda çoğunda belli doyma noktası var. Dolar yükselmiş, bu seviyeden aldığımızda ya düşerse korkusu. Sterlin içinde, euro içinde bu geçerli. Ama borsa tarafına baktığınızda her zaman bir alternatifiniz var. Hı hı. Primlenmemiş hisseler, primlenmemiş sektörler. İşte borsa bu avantajı kullanıyor. Ve hani de Borsa İstanbul tarafında küresel bazda bir düzeltme hareketi olsa dahi bize de yansıdığında eğer biz 1750 seviyesindeki desteği korursak, oraya kadar bir geri çekilme korursak hisse bazlı hareketlerle yeni tarihi zirveleri test edebilecek bir potansiyel borsa tarafında var. O yüzden hani şöyle diyebiliriz hani de, bir gözümüz hep açık olmalı borsa tarafında. Çünkü burada fırsatlar bitmeyecek. Düzeltmeler olacak. Diyecekler ki şimdi bizi izleyenler de Belgin Hanım çok pembe gözlüklerini mi taktı? Hayır. Pozitif yönde bir ayrışma söz konusu olacaktır ama düzeltme gelmeyecek demiyoruz tabii ki.
Pozitif ayrışma bugün de görüyoruz ki %1'in üzerinde yükseliş var. Burada doğru. Düşük faiz politikasının etkisi takip ediliyor
birincisi,
dediniz. Birincisi
yüksek kura rağmen cazip olması.
Evet. Tabii. Bu anlamda %1.87'lik evet. yükseliş var. 1750 seviyesi önemli bir seviye dediniz doğru. ki şu an için 1843'ten işlem görüyor. Şimdi bankacılığa da bir bakalım Belgin Hanım. Aynen. Oradaki seyir nasıl gelişmelerle birlikte ne kadar destekliyor BIST 100 tarafını ki %1'in üzerinde orada yükseliş var. Şu an için baktığımızda son bir haftada aşağı yönlü ama 1555 seviyesi karşımıza çıkıyor. Nasıl bir seviye onu sorayım. Bankacılığa toplu da rica edelim yönetmenimizden tabii. toplu da bir görelim. Bankacılık nasıl bir performans içinde?
Şimdi hani dünkü bankacılık endeksinin kapanış rakamı 1535, şu anda 1554'teyiz. Bankacılık tarafında da yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Ve bu gözle baktığımızda bankacılık tarafına, gerek bankacılık tarafına bakarken, gerek BIST 100 endeksine bakarken, hani hareketli ortalamalarımız var ya, 21, 50, 200 günlükler diyoruz. Evet. Özellikle 21 günlüğün altına sarkarsa, yarı nakit yarı ise 50 günün altına sarkarsa da direkt nakde dönmemiz gerekir. Piyasalarda bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir baskı oluşmuştur şeklinde. Şimdi bunların üzerindeyiz. Ama böyle kritik günlerde yeniden borsaya girmek isteyen, borsada aradığını bulamayan ama çok yüksek olduğunu düşünüp buradan girilir mi diyenler için özellikle 8 günlük ve 13 günlük hareketli ortalamalara bakarak böyle dönemlerde primlenmemiş, primlenme potansiyeli olan hisse senetlerini ve endeksteki önemli seviyeleri tespit edebilirler. Şimdi bu gözle baktığımızda bankacılık tarafında özellikle lokomotif hisseler hangisi? Betası yüksek olan Garanti. Haberi de var. Pozitif yönde ivmelenme devam ediyor. Ama bankacılık tarafında bankacılığı baskılayan unsurlar neler? Enflasyondaki yükseliş eğilimi, kurlardaki dalgalı seyir, bunların sermayesi üzerinde yarattığı olumsuzluklar gibi etkiler vardı. Ancak dün BDDK'nın özellikle her ay yayınladığı Ekim 2021 göstergeleri bankacılık sektörünün korkulanın olmadığını, tam tersi tablonun oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak tabii ki kurun her ne kadar serbest kur olsa da belli bir bant aralığında hareket etmesi çok önemli. Çünkü bu ticari faaliyetleri de aksatıyor. Çünkü kuru belli bir bant aralığında şey yapamıyorsun, stabil tutup ona göre bir işlem gerçekleştiremiyorsun. Tüm bunlara rağmen bankacılık sektöründe Ekim ayı itibariyle 9.15 milyar TL net kar elde edildiğini ve net kardan da aydan aya %8, kümülatif %32 artış gösterdiğini gördük. Bununla birlikte kamu bankalarında özellikle Ekim'de 2.3 milyar lira aylık %498 artış net kâra geçerken kümülatif olarak net kâr yıllık %34 azalış söz konusu olmuş. Ama tabii ki kamu bankaları özel bankalardan biraz daha ayrıştığı için biraz daha kredi tarafında yükü omuzlayan taraf olarak gözüküyor. Şimdi sektör sonuçlarına göre baktığımızda TL kredi mevduat makası gibi son derece önemli. Yukarı yönlü kredi fiyatlaması sayesinde aydan aya 39 bas puan genişleyerek yabancı para makası 37 bas puan yükseliş göstermiş. Bununla birlikte özel bankalarla kamu bankalarında karşılaştırılmasında özellikle kamu bankalarındaki kar performansı açısından Ekim ayı özel bankalardan daha iyi geçişe sonucuna varabiliriz denmiş ve baz etkisinden dolayı kamu bankalarında makas ve marj yönetmede daha iyi gözükse de nominal olarak özel bankalarda makas ve marjlar kamu bankalarından daha yüksek şeklinde yorumlar var. Buna ilişkin olarak şöyle bir baktığımızda BDDK bankacılık sektörü verileriyle ilgili raporlardaki değerlendirmelerde menkul kıymet getirileri de artan enflasyonla dördüncü çeyrekte güçlü kalabilir diyor. Yani bankaların kendi portföylerindeki TL ve bununla birlikte diğer mevduat getirilerine baktığımızda biraz daha pozitife doğru inmelenme yeni hikayeyi oluşturur. Ama endeksi taşıyacak olan, endekse yön verecek olan yine sanayi olacak diye düşünüyorum.
Sanayiye bakacağız ama bir şey soracağım. Söylemlerinizden yola çıkarak yatırımcı 8 ve 13 günlük ortalamalara mı şu sırada bakıyor mu? Yani 20 günlük ortalama, 21 günlük ortalamalar ve 50 günlüğe bakıyorduk. 50 günde biraz daha nakit dediniz ki şu an için 8 ve 13 mü bakılması
gerekiyor? Tabii. Böyle şeylerde, ortamlarda bir kez daha yönetmenimizden BIST 100'ün grafiğini bize getirebilirse, canlı grafiğini. Oradan istersen sana o seviyeleri veririm. Dün akşam sevgili Cüneyt Paksoy'la da değerlendirmemizde özellikle baktığımızda 13 günlükler BIST100'de dünkü kapanış rakamlarına göre 1748'ler seviyesinde. Ve bununla birlikte 8 günlüklerde 1780 ne anlama geliyor? Geri çekilmelerde bu seviyeden destek alacak endeks. Şimdi burada 1780 yani 8 günlük ortalamaya baktığımızda şu anda 1847'yi test ediyoruz. Bunun oldukça üzerindeyiz. Demek ki belli direnç eşiklerini geçmiş BIST 100. Burada direnç eşiğimiz nerede? İlk etapta 1820'nin aşılmasıydı. Geçmiş. İkinci direnç 1830. Buna ara dirençleri veriyorum. Şu anda 1850'yi zorluyor. İlk hedef değer. Evet. 1804'ün üzerindeki kapanışlarda. İlk hedef değeri gördükten sonra biraz yatay hareket. 1860, 1880, 1900. 2 sent hedefine ulaşabilir mi şu andaki kura göre? Evet, ulaşabilir. Bu da yaklaşık kabaca 2000'ler seviyesi. Bugünden yarına belki görmeyecek ama 13 günlük ve 8 günlük ortalamaların yukarıda olması ve endeksin mevcut seviyesinin bunun çok daha üzerinde olması BIST'teki hareketi güçlendiriyor. Evet. Bir çekincem var. İşlem hacminin yani yeniden para girişiyle birlikte işlem hacminin yükselmesi. Şu anda bir sektör değişimi var. İşte turizm sektöründen çıkış, havacılık sektöründe biraz realizasyon, demir çelik sektöründe yatay hareket. Bununla birlikte gıda, ilaç, enerji, bilişim, elektrik de tabii bunun içerisinde var. Bu sektörlere doğru bir yöneliş, bir geçiş süreci var. Ama şunu söyleyebilirim, BIST 100 yılı iyi tamamlamaya gayret edecek ve bizim aşağıda özellikle 1593 en altta, 1593 seviyesi yıkılmadıkça endekste 1645'e kadar gelip vurmalar, 1750 yukarıda destek alma ve 1850 üzerinde kalma çabası. Çok rakam söyledim ama hepsi daha öncesi görmüş olduğumuz seviyeler.
Önemli bizim seviyeler. Peki evet. Belgin Hanım, şimdi az önceye dönelim tekrar. Yani sınayiden bahsediyordunuz, doğru, ki önemli dediniz. Hemen sınayinin hareketine bakalım. Orada bir yükseliş görüyoruz ki %2'nin üzerinde günlük artışta sınayi tarafında takip ediliyor. 3317, 3000'in üzerinde. Evet. 3169 aşağıda görmüşüz. 3315 de yukarıda. Şimdi yine rakam soracağım, seviye soracağım ama nedir sınayi açısından önemli seviyeler, destek, direnç?
Rakamlar konuşur derim ya hep hani de, ve rakamlar konuşuyor. Geçtiğimiz ay yani artık Kasım'ı geride bıraktık 1 Aralık itibariyle sanayi endeksi 3250 seviyesini test etti ve şimdi 3300'lerin üzerindeyiz. Dünkü kapanış 3250 idi, ayı tamamladı. Kasım ayında %18.2'lik de bir aylık bazda yükselişi beraberine gördük. Demek ki ana kolon, ana taşıyıcı sanayi, sanayideki karlılıkların artması, artarak devam etmesine dair iyimserlikler. Rekorlar kırma anlamında yönetmenimizden rica edelim. Önce bize sınayi tarafında bir yıllık bir performansı getirsin. Sonrasında da 5 yıllık performansı rica edelim sırasıyla. Şimdi bir yıllık performansta baktığımızda yaklaşık olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2030'lu puanlar seviyesindeymiş. Uzun süre dalgalı iniş çıkışlar. Hareketi nerede başlıyor? Yeniden COVID'le mücadele sürecinin pozitife dönmesiyle birlikte Temmuz sonunda yükselişe yeniden dönüyor sanayi endeksi. Ve ondan sonra yine kısa süreli yukarılarda belli seviyeleri sindiriyor. Şu hareketler, yönetmenimize şöyle şeye hareket edeceğim.
Buyurun.
Şu hareketler sindirme hareketleridir. Belli bir seviyeye çıktığında o seviyeyi koruma. Zaten o seviyeyi koruduktan sonra arkasından ataklar gelecektir mutlaka. Bu seviyeler öncesinde dirençtir, sonrasında da destek noktalarımız olarak karşımıza gelir ki bu da kabaca nereler? 2500-2600 seviyeleri. Çok oyalandık buralarda. Hı hı. Gittik geldik, geri döndük, 2300'lere kadar geri çekildik. Ama sonuçta her seferinde 2500-2600 seviyesi korundu. Sonrasında ise tekrardan yeni rekorları kırmak için öncelikle 3000 seviyesi ki buna da kolay gelmedi. 2750-3050 bandında çok uzun süre gitti geldi şu yükselişlerde ama yükselişini koruyan bir sanayi endeksi vardı. Neden? Çünkü karların beklentilerden daha iyi gelebileceğini, üretimin devam etmesi, o dönemde kredi faiz oranlarının düşük olması, vadelerin uzun olması, tüketicilerin ve üreticilerin krediye erişim kolaylıkları gibi unsurlar, üretimin kesintisiz devamı, ihracat ağırlıklı şirketlerin gelen siparişlere yetişememesi, TL'nin görece daha değer kaybetmesinin hızlanmasıyla birlikte karların artması ihracat yapanlarda gibi unsurlar sanayiyi destekledi. 5 yıllık performansta ise ana taşıyıcı sanayi endeksi oldu ve şimdiki seviyeler 3300 seviyeleri, hadi onu 3320 diyelim yuvarlak, 784'lerden gelen bir performans ve uzunca bir süre 2018-19 döneminde bile dünya oldukça zorlu süreçler geçirmesine rağmen bizde üretim devam etmiş. İşte bugünkü büyüme, hep böyle şey yapıyorlar yani diğer detayları görmeden, ondan sonra ithalat kısıldı, ihracat yükseldiği için büyüme, ama onun zeminini Türkiye burada hazırladı. Çok da hani hak yememek gerekiyor. Burada üretim tarafında yeni ürünlerin üretilmesi, KOBİ'lerin farklı alanlara yönelmesi sanayinin gücünü destekledi o noktada.
Sanayi sırtlamış gibi görünüyor ki yükselişte gösteriyor. Tabii. Grafikte olduğu gibi. Şimdi hisselere geçeceğiz belki ama bir araya soru sıkıştıracağım. Ben şimdi az önce söylediğiniz bir hareket var ki onu hisse bazlı da görüyoruz biz. Gitme gelme burada rakamların bant hareketinden bahsediyoruz. Sonrasında da bir sıçrama hareketi. Onu bazı hisselerde de görüyoruz. Bu bir hani sinyal midir onu sorayım. Yatırımcı açısından ne dersiniz hisselere baktığımızda? Çünkü çok rastlıyoruz aynı slide'deki bu hareket gibi yükselişi.
Tamam, şimdi istersen iznin olursa ilk hisseden başlayalım.
Arçelik.
Arçelik'in üzerinden gidelim Hande. O çünkü ona güzel bir örnektir. Çok güzel bir soru sordun.
Hemen bilgiyi de aktarayım ben isterseniz. Hemen, orada da bir haber akışı var. Şirketin Watt Motor Sanayi'de sahip olduğu payların tamamını 25.9 milyon euro bedelle KC Hol'un %55, Temel Ticaret'in %45 pay sahibi olduğu Hollanda'da yerleşik Koç Investment BV'ye satılmasına karar verildiği açıklanmış. Burada da yükseliş görüyoruz. 34-38'lerden 44-72'ye kadar da çıkmış.
Evet, şimdi Arçelik elindeki Watt Motor'u satıyor. Arçelik'in kasasına para girecek. Karşı taraf da Koç ama hani şey kendi içerisinde değil, yabancı anlamda. Yönetmenimizden rica ederim Arçelik'in son 2 yılını bize getirebilirse, özellikle kredi faiz oranlarının düşük olduğu dönemde de beyaz eşyaya yöneliş, Arçelik'in ihracat potansiyelinin artması gibi unsurlar. Bak çok net bir şekilde görünüyor.
Aynı hareket burada da var.
Evet, evet. Aynen. Şimdi bu yükseliş, sürekli yükseliş bir hisse senedinde beraberinde satış da getirir. Keskin sert yükselişler aynı sertlikte şey gibi düşün, lastik topu yere vurmak gibi ne kadar hızlı vurursan o kadar yukarı doğru sekebilir. O yüzden sert hareketler değil de bu tip hareketler hisseye para girişinin sürekli devam ettiğini gösterir. Para girişiyle birlikte hisse fiyatlaması yukarı doğru çıkıyorsa o hissenin önü açılıyor demektir. Onunla ilgili bir hikaye, bir beklenti vardır. Arçelik'in beklentisi neydi? Kredi faiz oranlarının düşmesi, ötelenen ihtiyaçların gündeme gelmesi, fiyatlamaların aşağı doğru çekilmesiyle birlikte insanların evlerindeki kaldıkları süreç içerisinde beyaz eşya ihtiyaçlarını yenileme, güncelleme, satın alma noktasıydı. Çünkü uzunca bir süre karantinada evlerimizde kaldık. Dolayısıyla çalışma hayatının yoğunluğunda göze çarpmayan eksikler o dönem içerisinde telafi edildi. Bu durumda beyaz eşya sektöründe, mobilya sektöründe inanılmaz bir yükselişi beraberinde getirir. Yani perakende sektörü müthiş canlandı. Vade yapıları çok uzundu. 36 ayın üzerinde taksitlendirme imkanları vardı ve kredi faiz oranları düşüktü. Dolayısıyla sektör inanılmaz canlandı. Arçelik aynı zamanda ihracat da yaptığı için o dönem içerisinde doların yine güçlü olması Türk lirası karşısında ihracat potansiyeli Arçelik'in hikayesini oluşturdu. Bilançosuna ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek bilançolarına da son derece bu durum olumlu yansıdı ve dolayısıyla da hisse 2 yıllık performansta yükseliş gösterdi. Şimdi bu yükselişler, bu zikzaklar haftalık, aylık bazda devam eden hareketleri gösterir ki son derece sağlıklıdır. Hem burada trade yapabilirsin, hem de aynı zamanda da hissenin sürekli olarak bir hedefe doğru emin adımlarla ilerlediğini, destek noktalarını pekiştirdiğini ve dirençleri zorlamaya gayret ettiğini görürüz. Ve her seferinde yukarı doğru çıkınca dirençler destek olur ve sonrasında yeni hedefler belirlenir. Arçelik'te bu gerçekleşti ve 12.42'lerden 44.72'lere, yani geçtiğimiz yıl Mart ayında, Mart sonunda, Nisan başında Arçelik hissesi almış olsaydın ortalama 13 liradan aldığını varsayalım Hande. Ve bekleseydin o günden bugüne, ki çok da fazla bir süreç yok normalde, 44 liralar, 45 liralar oldukça iyi bir getiriyi beraberinde sağlamış oluyor. İnanılmaz bir performans ve inanılmaz fiyatlamayı görebiliyoruz.
Peki. Bir sonraki hisseye geçelim. Gedik Yatırım Ortaklığı ve Inveo. Dün de biraz konuşmuştuk Belgin Hanım. Evet. Bugün de bir bakalım. Şirketin Gedik'e ait olan 50 milyon 400 bin adet Gedik payının pay başına 4.663 lira bedelle karlılığında 235 milyona satın alınması konusunda anlaşmaya varılması sonrasında hisse alımına ilişkin sermaye piyasası grubuna başvuru yapıldığı açıklanmış. Böyle bir bilgi var. 26.72 evet. Aşağıda takip ediyoruz. 29'lardan gelmiş fiyat. 29-26 8 Aralık'ta Kasım'da görmüş ve şu anda da 28.02'den işlem görüyor ki yükseliş var.
Doğru, doğru. İşte gelişmeler var burada ve bunu takip edeceğiz. Şimdi bakalım kurul bu konuda nasıl bir karar verecek? Burada bir değişim var, satın alınması durumu ve pay başına bir bedel belirlenmiş. Bu konuya ilişkin sermaye piyasası kurulunun oluru bekleniyor. O bu konudaki olurunu verdikten sonra ya da çekincesi varsa bunu ortaya koyduktan sonra gelişmeleri takip edeceğiz.
Peki. Şimdi TAV Havalimanları var. Burada da bir kapasite artırımına yönelik ilave bir yatırım gerçekleşecek. İç hatlar, dış hatlar, genel havacılık, SİP terminallerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesinde şirketin Fraport AG tarafından oluşturulan ortak girişimine katılacağı da açıklanmış. 26.60'lardan 30.50'ye kadar da çıkmış son bir aylık hareket bu şekilde. Bugün 4.84'lük yükseliş var ve 28.16'da karşımıza çıkıyor Belgin Hanım. Hemen soralım.
Evet, omikronla ilgili sıkıntılar yeniden böyle bir hani hava ulaşım sektörünü, uçuş yasaklarını beraberinde getirebilir şeklinde korkuları da tetikliyor gibi. Her ne kadar burada baktığımızda özellikle ilaç firmalarının, ki Pfizer'de Uğur Şahin'in de açıklamaları vardı. Hani korkulacak bir şey yok, panik havasında olmamız gerekmiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Aşıların bu şeyle ilgili, varyantla ilgili etkilerini sorgulandığı bir dönemde olunmasına rağmen. Dolayısıyla bununla birlikte artan vaka sayıları başta Amerika olmak üzere bazı uçuş yasaklarını getirebilme ihtimali havacılık sektöründe baskılıyor. Turizm ve havacılık tarafında. Bu dönem içerisinde TAV'ın bu gelişmeleri bunu bir fırsata çevirmesi. Çünkü Türk Hava Yolları, Pegasus ve onlara hizmet veren Çelebi, TAV, Dojo gibi hisse senetlerinin güzel performanslarını gördük ve bunlar devam edecek. TAV'ın kendi özelinde haber olumlu. Zaten fiyatlamayı da olumlu görüyoruz. Bu fiyatlama devam ederse olumlu haber akışı TAV'da yeniden bir 30-50 direnci test edilebilir Hande. Ve hissenin de 27'ler seviyesinde de destek uzun süredir destek bulduğunu da hatırlatalım.
Peki. Türk İlaç'a bakalım. Orada da yine bir yeni bir ürünün ruhsat sürecinin tamamlandığı açıklanmış. Böyle bir haber akışı takip ediliyor ki 9.07'lerden 14.36'ya kadar da çıkmış son bir ayda. Yükselişte olan hisselerden bir tanesi ama bugün için satış takip ediyoruz. %1.55 oranında Belgin Hanım. 13.31'de fiyat karşımıza çıkıyor bu gelişme. Ne dersiniz ve sonrasında fiyatlamalara?
O kadar da olsun. Keskin bir yükseliş var. Evet. Arka arkaya gelen haberler biz de paylaştık. Hisse performansına pozitif yönde yansıması ve bundan sonra da bir düzeltme hareketi. Yükselişe göre düzeltme hareketi biraz daha temkinli olması gereken bu. Demek ki şimdi 14.36 seviyesinden geri çekilmelerle 13.30-13 bandında dengelenmeye çalışacak. Ondan sonra hareketi yine takip edeceğiz. Yani 9 liralardan 14 liralara doğru hızlı çıkışı sonrasında buna kısa süreli bir mola diyebiliriz hisse tarafında.
Kısa süreli bir mola yatırımcı açısından da fırsat. Bir fırsat diyebiliriz.
Tabii ki.
Çünkü
tabii.
Gelişmeleri sürekli burada ilaç sektöründe takip ediyoruz.
Aynen.
Değil mi Belgin Hanım?
Evet. Peki. Sen de borsacı oluyorsun Hande'ciğim.
Peki. Türkiye Sigorta'ya geçelim hemen sonrasında. Hemen haber akışını bilgiyi de aktaralım. Şirketin OSEM sendikasyonunun %100'lük payının 10.8 milyon liralık satın alınması konusunda satıcı Türkiye Sigorta Birliği ve hisse devir sözleşmesi imzaladığı açıklanmış. Sektör nasıl bir sektör? Sigorta tarafına baktığımızda şimdi ise bazı konuşuruz evet. Ama sigortadaki gelişmelerle birlikte borsadaki yeri, önemi, fiyatlamalar nasıl gerçekleşiyor?
hak ettiği noktada değil sigortacılık sektörü. Tüm dünyada öyle. Yani hisse senetleri, borsalardaki performanslar inanılmaz. Ancak onların aylık primlerine baktığımızda, kategorilere baktığımızda özellikle kasko tarafı, trafik sigortası mecburi ama kasko tarafında ciddi düşüşler söz konusu. Sağlık harcamaları ya da sağlık sigortaları tarafında bir artış var. Ancak tabii ki orada da yeterli noktada değil. Ancak şunu unutmamalı, ben 2022-23 döneminde sigortacılık sektörünü, yeşil sermaye anlamında dünyadaki fonların bu sektör için avantaj olduğunu ve Türkiye sigortanın da bu anlamda bir bayrağı taşıyan olabileceğini düşünüyorum. Bir, kendi bünyesinde birleşen sigortacılık şirketlerinin gücü. İkincisi ise şu andaki mevcut fiyatlamaların orta vadede oldukça düşük ve iskontolu olduğunu düşünmem. Dolayısıyla hisseyi ben yaklaşık olarak Ağustos itibariyle daha yakın izlemeye aldım. Ve hisse performansının haber akışıyla birlikte pozitife döneceğini düşünüyorum Hande.
Peki, baktığımız son hisseydi bu. Şimdi sermaye artırım tarafına geçelim. ADES Alışveriş Merkezleri, ARD Grup Bilişim Teknolojileri, Balatacılar, Balatacılık Sanayi, keza Derimot'ta hisse artırımına gitmiş, sermaye artırımına gitmiş. Şirket sermayesini 252 milyon liradan %300 oranında bedelle 756 milyon aktan artışla 1 milyar liraya yükseltilmesi ve rüşen haklarının kullandırılmasının ardından 49 milyon 436 bin 50 adet pay bu. Bugün ve yarın borsada birinci piyasada satışa sunulacak. ADES'in bilgisi böyle. Siz devam edin lütfen ben gidiyorum.
Tabii ki. ARD yazılım var. ARD Grup Bilişim'de orada da %612.404'lük bedelsiz arttırım sonrasında bugün bölündü. Bölünme sonrasındaki pay fiyatı 8 lira seviyesinde gerçekleşti. Balatacılara baktığımızda ise orada tahsisli bir sermaye artırımı kurul tarafından onaylanmış ve baz fiyat 8.30 olarak belirlenmiş, sermaye piyasası kuruluna yeniden başvuru yapılacağı açıklanmış. Ve Derimont'a baktığımızda %100 bedelsiz oranındaki artırım için sermaye piyasası kuruluna başvuru yaptığını belirtelim. Sermaye artırım dönemi, bilanço dönemlerinde ve ara dönemlerde bunları görüyoruz. Takipçisi olacağız. Yine bilişim sektörü, hisseler ve tabii ki burada ARD öncesi ve sonrasındaki performans da takibimizde olacak.
Tedbir uygulanan şirketler de var. Hemen kısaca aktaralım. EDESA Teknoloji Pazarlama, Fenerbahçe Türk İlaç Serum Sanayi ve BTS kapsamında şirket paylarına 30 Aralık'a kadar açığa satış krediyle işlem yasağı getirildi. Keza Ölüm Sanayi Yatırımlar, Uzertaş Boya Sanayi de burada da şirket paylarına 30 Aralık'a kadar emir paketi tedbiri getirildi. Buradaki şirketler de bu şekilde. Varsa ekleyeceğiniz sorayım hemen evet. Halk arzlara geçelim.
Halk arzlarla ilgili olarak şöyle ben de bakıyordum ama ve BTS'lerde de 30 yani bu şeyde saymış olduklarımız bu ayın sonuna kadar devam edecek. Onu da belirtmiş olalım senin de ifade ettiğin gibi.
Evet.
Yaklaşık bir aylık periyotta açığa satış, kredili işlem ve brüt takas uygulamaları yapılacak.
Peki, halka arza geçelim dedik. PC geçen hafta konuşmuştuk. PC iletişim bugün borsada işlem görmeye başladı.
Doğru.
Burada da talepler halka arz büyüklüğünün 4.1 katı olarak olduğu açıklandı. Bir yandan da Rainbow var. Borsada satış yöntemi bugün halka arzı gerçekleşecek Belgin Hanım. Geliyor. Halka arz haberleri gelmeye devam ediyor.
Evet, şu anda toplamda hani elinin üzerine şirket geldi değil mi? Hani 60'a yakın. Ve yılın sonuna kadar da burada tabii yeni bir rekor kıracağız mı buna bakacağız. Ama hisse performanslarına baktığımızda bununla birlikte para girişi ve yatırımcı bakış açısına baktığımızda halka arzlara erişimin borsada satış yöntemiyle gerçekleşmesi katılımları ve talepleri biraz daha arttırdığını görüyoruz. Ama bazı yatırımcılar da şunu söylüyor özellikle bunu takip edenler. Ah Belgin Hanım bir de elimize geçen paylar biraz fazla olsa hele hisselerin böyle yükseliş performansı olunca ama her şeye rağmen başarılı performansları görüyoruz. Yollar açık olsun. Tebrik ederim.
Küreselle başladık. Küresel değerlendirmesiyle birlikte portföyü de alalım Belgin Hanım. Son saniyeleri artık şöyle
pozitif
kısaca.
Pozitif ayrışabiliriz. İyimserliğimizi korumaya devam edeceğiz ama temkinli iyimserlik. Geri çekilmeler fırsat olacak. Kârı cebe koyacağız. Dün %40 hisse yani portföyümüzde hissede alabiliriz demiştik. Sonra %20'ye indirmiştik ki. Şimdi rahatlıkla geri çekilmelerde diğer o %20'yi alabiliriz. Ve %60'lık kısmında ise değişken fonlar, kıymetli maden fonlarından bir portföy oluşturabiliriz. Hande.
Podcast dinle.